Kitabın adı Kızıl Nehirler. Yazarı Jean-Christophe Grange. 31. ayrım. 11. bölüm. 54. kısım. Arşivlerin yer altında bulunan deposu gerçek bir kağıt okyanusu gibiydi. Duvarları öfkeli dalgalar gibi şişiren, bastırılmış, destelenmiş, bağlanmış dosya tomarları. Yerde girişi tıkayan, iç içe girmiş yığınlar. Onların ilerisinde neonların çığ ışığı altında uzayıp kaybolan dokümanlardan oluşan bir duvar. Nieman, yığınların üzerinden atlayıp ilk koridora daldı. Binlerce dosya bu yazı falezlerinin yıkılmasını önlemek için gerilmiş ağların arkasına dizilmişti. Kayıtların önünden geçerken, Fanny'yi, biraz önce yaşadığı o güzel saatleri düşünmeden edemedi. Genç kadının yarı karanlıkta gülümseyen yüzü, lambayı söndüren nasırlı eli, koyu teni, karanlıkta parlayan iki küçük mavimtırak alev, Fanny'nin gözleri. Hepsi hafif arabesklerden, dokunuşlardan ve fısıltılardan, anlardan ve sonsuzluklardan meydana gelmiş, mahrem ve içten bir fresk gibiydi. Kadının kollarında ne kadar zaman geçirmişti, Nieman bunu hiç bilemeyecekti. Ne var ki dudaklarında yaralı derisinde bir tür dövme gibi, kendini de şaşırtan eski bir iz taşıyordu. Fanny onun kayıp sırlarını, unutulmuş heyecanlarını ortaya çıkarmayı bilmiş, yeniden canlanan bu duygular Nieman'ı rahatsız etmişti. Bu kadar korkunçluğun ortasında, soruşturmanın bu aşamasında aradığı kıvılcımı, mum yumuşaklığını bulmuş olması mümkün müydü? Dikkatini işine verdi. Kaybolan fişlerin nerede olduğunu biliyordu. Arşiv yetkilisini telefonla aramış, adam uykulu olmasına rağmen ayrıntılı bilgi vermeyi başarmıştı. Nieman yürüdü, saptı, yine yürüdü. Sonunda sağlam bir asma kilitle korunan, tel kafesli bir bölmeye konmuş, kapalı bir kutu gördü. Hastane nöbetçisi anahtarı vermişti. Gerçekten önemsizse, eski belgeleri böyle dikkatle korumanın sebebi neydi? Nieman bölmenin kapısını açtı. Yerdeki eski dosyaların üzerine oturdu. Karton kutuyu açtı, bir tutam fiş çıkarıp okumaya başladı. İsimler, tarihler, yeni doğan bebeklerle ilgili rahibe notları. Kağıtların üzerinde her bebeğin adı, ağırlığı, boyu ve kan grubu yazılıydı. Biberon sayısı, tıbbi bir takım isimler, kuşkusuz vitamin adları ya da ona benzer şeyler. Bütün fişleri karıştırdı. 50 yıllık bir süreyi kapsayan yüzlerce fiş, bir ipucu olabilecek herhangi bir ada rastlamadı. Kuşku uyandırabilecek bir tarih göremedi. Nieman ayağa kalktı. Bu fişleri, arşivin başka bir yerinde bulunması gereken bebek dosyalarıyla karşılaştırmaya karar verdi. Duvar boyunca araştırdı, 50 kadar dosya bulup çıkardı. Yüzü terden sırılsıklamdı. Polar ceketin sıcaklığının göğsüne ağır soluklar gibi yayıldığını hissetti. Dosyaları demir bir masanın üzerinde topladı. Sonra kapaklarındaki adlar okunacak biçimde yaydı. Her dosyanın kapağını açarak birinci sayfalarını elindeki fişlerle karşılaştırmaya başladı. Sahte belgeler. Belgeleri karıştırırken dosyalardaki fişlerin sahteleriyle değiştirilmiş olduğu anlaşılıyordu. Etienne Kayo, rahibelerin yazısını benzetmişti. Yaptığı taklitçilik oldukça başarılıydı. Ama asıl fişlerle karşılaştırıldığında fark ortaya çıkıyordu. Neden? Komiser ilk iki fişi yan yana koydu. Her sütunu, her satırı karşılaştırdı, bir şey bulamadı. Birbirine eş iki kopya. Diğer fişleri karşılaştırdı, orada da bir şey bulamadı. Sayfalar aynıydı. Gözlüklerini düzeltti, camların altındaki ter lekelerini sildi, daha dikkatle yeniden bakmaya başladı. Ve bu kez gördü. Çok küçük bir fark, gerçek ve sahte. Her belge çiftinde var olan belirsiz bir fark. Fark. Nieman bunun ne anlama geldiğini henüz çıkaramıyordu ama anahtarlardan birini bulduğunun da farkındaydı. Yüzü bir kazan gibi yanıyor, aynı zamanda da buz gibi bir soğuk tüm vücudunu boydan boya titretiyordu. Aynı farkı başka sayfalarda da gözledi. Sonra tüm belgeleri, dosyaları ve Kayo'nun çaldığı fişleri karton kutuya doldurdu. Ganimetini koltuğunun altına sıkıştırıp arşivden çıktı. Kutuyu yeni arabasının, lacivert jandarma Peugeot'su, bagajına kilitledi sonra hastaneye dönüp doğum servisinin yolunu tuttu. Sabahın altısında yerde yansıyan neonların aydınlığına rağmen doğum servisi sessizliğe ve uykuya gömülmüş gibiydi. Doğumhane katına indi, her biri soluk önlükler, kağıttan yapılmış bereler ve ayakkabılar giymiş rahibelerle, ebelerle karşılaştı. İçlerinden çoğu, mikroptan arındırılmış elbiseler giymemiş Niyaman'ı durdurmaya çalıştı. Ne var ki, hem üç renkli kimliği, hem de yüzündeki kararlılık, her türlü yorumu engelledi. Sonunda, ameliyathaneden çıkan bir doğum uzmanına rastladı. Adam dünyanın yorgunluğunu yüzünde toplamış gibiydi. Niyaman, kısaca kendini tanıttı ve sorusunu, tek bir sorusu vardı, sordu. Doktor, dünyadaki ilk gecelerinde yeni doğmuş bebeklerin kilolarının değişmesinin mantıklı bir açıklaması var mıdır? Ne demek istiyorsunuz? Bir bebeğin doğumdan hemen sonraki saatlerde birkaç yüz gram alması ya da vermesi alışıldık bir şey midir? Doktor, komiserin kar başlığına ve kısa gelen giysilerine bakarak cevap verdi. Bu dediğiniz bazen olur. Ama eğer bebek fazla kilo kaybederse hemen ayrıntılı bir muayene yapmamız gerekir. Çünkü böyle bir kayıp bir sorun olduğunu ve ya şişmanlarsa, bebek bir gecede aniden şişmanlarsa, doğum uzmanı kağıttan başlığının altından inanmayan gözlerle baktı. Olamaz, hiç olamaz. Ne dediğinizi anlayamıyorum. Niyaman gülümsedi. Teşekkürler doktor. Yürürken gözlerini yumdu. Gözlerini kanlı kapaklarının ardında, Guernon cinayetlerinin sebebini görmeye başlamıştı sonunda. Kızıl nehirlerin akıllara durgunluk verecek dalaveresini. Son bir ayrıntıyı kontrol etmesi gerekiyordu. Fakülte kütüphanesinde. 55. kısım. Dışarı dışarı, herkes dışarı! Kütüphane salonu iyice aydınlatılmıştı. Memurlar burunlarını kitaplardan kaldırdı. Kötülük ve saflıkla ilgili kitapları araştıran 6 kişi. Ötekiler hala yazın ya da sonbaharın ilk günlerinde kütüphaneye gelen öğrencilerin listesiyle uğraşıyordu. Savaşın ansızın başka cephelere sıçramasından habersiz, çarpışmanın ortasında unutulmuş askerlere benziyorlardı. ''Dışarı!'' diye yineledi Niyaman. ''Buradaki soruşturma bitti.'' Polisler birbirlerine endişeli gözlerle baktılar. Kuşkusuz, başkomiserin artık soruşturmayla ilgilenmediğini duymuşlardı. Kuşkusuz o büyük polisin neden kafasına çoraba benzer bir şey geçirdiğini, neden kolunun altında ıslak ve kahverengi bir kutu taşıdığını anlamamışlardı. İyi de Niyaman'a kafa tutmak kolay mıydı? Hele gözlerinde böyle bir bakış varken. Kalkıp ceketlerini giydiler. İçlerinden biri kapıda komiserin yanından geçerken alçak sesle seslendi. Komiser Remy Kayo'nun tezini okuyan yaşlı polis memurunu tanıdı. ''Tezi bitirdim komiser. Demek istiyorum ki, belki bir anlam ifade etmeyecek ama Kayo'nun vardığı sonuç gerçekten de şaşırtıcı. Atlon'u, antik çağda akıl ile vücudu, zeka ve gücü birleştiren adamı hatırlıyor musunuz? İşte Kayo böyle. Böyle bir birleşmeyi oluşturacak bir çeşit projeden söz ediyor. Çok tuhaf bir proje. Okullarda ya da üniversitelerde yeni eğitim programlarından bahsetmiyor. Profesörleri ya da onlar gibileri yeni bir eğitim programlarına göndermekle falan da ilgilenmiyor. Onun önerdiği çözüm, genetik. Siz de mi o tezi okudunuz? Çılgınca bir şey. Ona göre akıl biyolojik bir gerçek. Atlon'un kusursuzluğuna ulaşabilmek için fiziksel güç uygun genlerle birleştirilmesi gereken genetik bir gerçek. Duyduğu sözler Niyaman'ın beyninde fırtınalar yarattı. Artık Kızıl Nehirler komplosunu yakından biliyordu. Bu açıklamayı da beceriksiz bir polisin ağzından dinlemek niyetinde değildi. Bu korkunç şey gizli, örtük, sessiz kalmalıydı. Yakıcı etkiler gibi ruhunun derinliklerine işlenmiş bir halde. Beni yalnız bırak diye homurdandı. Oysa polis hızını almıştı. Kayo son sayfalarda seçilmiş doğumlardan, mantıklı birleşmelerden, bir çeşit totaliter sistemden söz ediyor. Çılgınca fikirler komiser, bilirsiniz 60'lı yılların bilim kurgu kitapları gibi. Hay Allah, adam bu şekilde ölmemiş olsaydı epey gülünecek malzeme olurdu. Yaylan! Kısa boylu polis memuru Niyaman'a baktı, tereddüt etti, sonra kayboldu. Komiser tamamen boşalmış okuma salonunu boydan boya geçti. Ateşin alevli kökler gibi vücudunu sardığını, yakıcı elektrotlar gibi kafasını sıktığını hissetti. Ortadaki yüksek yazı masasının yanına vardı. Üniversitenin baş kütüphanecisi Remy Kayo'nun yazı masası. Bilgisayarın tuşlarına bastı. Ekran hemen aydınlandı. Birden kararını değiştirdi komiser. Aradığı bilgiler 70'li yılların öncesine dayanıyordu. Kısacası onları bilgisayardan ulaşması imkansızdı. Büyük bir gerginlik içinde masanın çekmecelerini açıp ilgilendiği kayıtları aradı. Kitap listelerinde olamazdı. öğrenci listelerinin arasında da. Sadece yıllardan beri binlerce okurun kullandığı camlı bölmeler listesinde. Ne kadar aptalca görünürse görünsün, Niemann, doğumhanede bulduklarının devamını, baba oğul Kayolar'ın büyük bir titizlikle tuttukları camlı bölmeler listesinde aramakta kararlıydı. Sonunda yer kayıtlarını buldu. Elindeki kartonu açtı, bir kez daha yeni doğan bebeklerin dosyalarını çıkardı. Çocukların üniversiteye girdikleri, günlerinden bazılarını kütüphanede geçirdikleri yılları hesapladı. Sonra kütüphanecilerin özenle tuttukları listelerden o öğrencilerin hangi bölmelerde oturduklarını çıkardı. Kısa bir süre sonra küçük bölmelerin planını, her bölmenin üzerinde de öğrencinin adını buldu. Kuşkulandığı komploya daha uygun, daha kusursuz bir sistem düşünülemezdi. Fişlerin üzerinde adı bulunan her çocuk, 25 yıl sonra öğrenci olduğunda kütüphanede günler, aylar, yıllar boyu sadece aynı bölmede oturmak zorunda kalmıyor, karşısında da hep karşı cinsten aynı insan oluyordu. Niemann artık haklı olduğundan emindi. Aynı bilgileri başka öğrenciler için de denedi. Bu kez 10 yıl daha yaşlıları seçti. Her seferinde günlük okumalar sırasında öğrencinin karşı cinsten aynı yaşta birinin karşısına oturtulduğunu gördü. Elleri titreyerek bilgisayarı kapadı. Geniş okuma salonu sessizlikten çınlıyordu. Hala Kayo'nun masasında oturuyordu. Telefonunu açtı ve Guernon Belediyesi'nin gece bekçisini aradı. Adamı arşivlere inmeye ve Guernon evlilik kayıtlarına bir göz atmaya ikna edebilmek için akla karayı seçti. Sonunda bekçi razı oldu. Komiser de cep telefonu aracılığıyla istediği araştırmayı yapma fırsatını buldu. Niemann isimleri okuyor, bekçi de kontrol ediyordu. Komiser söylediği adların gerçekten de birbirleriyle evlenip evlenmediklerini merak ediyordu. Niemann'ın tahminleri %70 oranında doğru çıktı. Bu bir oyun mu diye homurdandı gece bekçisi. 20 kadar çifti sorduktan sonra daha fazlasına gerek olmadığını düşünüp telefonu kapattı. Birkaç dakika sonra kutuyu koltuğunun altına sıkıştırmış kütüphaneden çıkıyordu. Küçük adımlarla kampüsü boydan boya geçti. Farkında olmadan gözleriyle Fanny'nin pencerelerini arıyor ama bir türlü bulamıyordu. Binalardan birinin basamaklarında bekleyen bir gazeteci grubu dikkatini çekti. Hemen her yerde çimenleri ve apartman girişlerini kontrol eden üniformalı polisler, jandarmalar vardı. Memurlarla gazeteciler arasında kendi meslektaşlarını tercih etti. Kimliğini göstererek bir sürü noktadan geçti. Hiç tanıdık yoktu. Anlaşılan Grenoble'dan takviye gelmişti. Yönetim binasına girip çoğu yaşlı insanların sıkıntıyla bir oraya bir buraya yürüdükleri aşırı aydınlatılmış bir hole vardı. Kuşkusuz bunlar doktorlar, profesörler, bilim adamlarıydı. Genel bir seferberlik durumu söz konusuydu. Niemann hiçbirine bakmadan yanlarından geçti. İsrarlı bakışlarını önemsemedi. En üst kata çıkıp üniversite rektörünün Vincent Lüs'ün bürosuna yöneldi. Bekleme odasından geçerken duvardaki madalyalı sporcu resimlerini indirdi. Kapıyı vurmadan içeri daldı. ''Bu da ne?'' Rektör komiseri tanır tanımaz sakinleşti. Kısa bir el işaretiyle bürosundaki gölgeleri kovdu ve Niemann'a döndü. ''Umarım bir gelişme vardır, yoksa hepimiz...'' Polis komiseri fotoğraf çerçevelerini masanın üzerine bıraktı. Sonra da kutudan fişleri çıkardı. Louis heyecanlandı. Bakın ben, bekleyin. Niemann çerçeveleri ve fişleri rektörün göreceği biçimde dizdi. İki elini masaya dayayıp sordu. Fişlerle şampiyonlarınızın adlarını karşılaştırın. Aynı ailelerden mi söz ediyoruz? Anlamadım. Niemann rektörün önündeki kağıtları düzenledi. Fişlerdeki kadınlarla erkekler birbirleriyle evlendi. Sanırım hepsi de üniversitenin ünlü derneğinin bir üyesi, her biri profesör, araştırmacı, entelektüel olmalı. İsimlere dikkatle bakın ve bu kişilerin, bugün bütün madalyaları toplayan üstün yeteneklerin ana babaları ya da büyük anne ve büyük babaları olup olmadığını söyleyin. Louis gözlüklerini takıp fişlere baktı. Evet bakın, bu isimlerin çoğunu tanıyorum. Bu çiftlerin çocuklarının hem entelektüel hem de fizik açısından olağanüstü yeteneklere sahip olduklarını teyit ediyor musunuz? Louis'un donuk çizgileri bütün bunlara rağmen oluşan geniş bir tebessümle yumuşadı. Niemann'ın büyük bir zevkle onu yutturmak isteyeceği kahrolası bir tatmin tebessümü. Ama tabii tabii yeni kuşak çok parlak, inanın bana. O çocuklar sözlerini tutacak. Zaten bir önceki kuşak da bir bakıma bugünün habercisi sayılabilir. Böyle sonuçlar, üniversitemiz için, Nieman bir anda entelektüellere karşı hissettiğinin güvensizlik değil nefret olduğunu anladı. Onlardan bütün benliğiyle nefret ediyordu. İddialı ve mesafeli tavırlarından, ne olursa olsun gerçeği tanımlamak, incelemek, tartmak eğilimlerinden nefret ediyordu. O zavallılar hayata bir gösteriye gider gibi giriyor, her seferinde de az çok hayal kırıklığına uğramış, oldukça ukalalaşmış olarak çıkıyorlardı. Oysa haberleri olmadan başlarına gelenlere sevinmemek gerektiğinin de farkındaydı. Hiç kimsenin başına gelenlere sevinilmezdi. Louis sözlerini sürdürüyordu. Bu genç kuşak üniversitemizin prestijini yükseltecek ve... Nieman, Louis'un sözlerini kesti. Resimleri ve fişleri karton kutuya doldurdu. Boğuk bir sesle mırıldandı. Öyleyse sevinin. Çünkü bu isimler ününüze ün katacak. Rektör şaşkın gözlerle baktı. Komiser ağzını açtı ama birden durdu. Louis'un gözlerinden dehşet okunuyordu. Rektör mırıldandı. Ama neyiniz var? Kan kaybediyorsunuz. Nieman gözlerini indirince, masanın cilalı yüzeyini kaplayan, koyu renkli bir gölcük gördü. Kafasını yakan ateş, aslında yeniden açılan yaradan akan kandı. Sendelede, koyu renkli birikinti de kendi yüzünü gördü. Aniden bir cinayet serisinin son yansımasına son kez bakmakta olduğunu düşündü. Soruya cevap verecek zamanı olmadı. Bir saniye sonra, dizlerinin üzerine çökmüş, yüzü masadaki kan birikintisinin içinde bayılmıştı. Kendi kanının karanlığına bastırılmış bir madalyon gibi. 56. kısım. Işık, uğultu, sıcak. Pierre Nieman nerede olduğunu hemen anlayamadı. Sonra tepesinde kağıt başlık takmış bir yüz gördü. Beyaz bir önlük. Neonlar. Hastane. Kendini bilmeden ne kadar bir süreden beri yatıyordu. Ya vücudunun güçsüzlüğü, ellerinin, bacaklarının, kaslarının, kemiklerinin içine bir sıvı şırınga etmişler gibi o halsizlik. Konuşmak istedi ama çabası gırtlağında kaldı. Yorgunluk onu hışırtılı ve plastik yatağa çivilemiş gibiydi. Çok kan kaybediyor. Şakak damarındaki kanamayı dindirmek gerekiyor. Bir kapı açıldı. Tekerlekler gıcırdadı. Gözlerinin önünden fazla beyaz ışıklar geçti. Kör edici bir patlama. Göz bebeklerini büyüten bir ışık demeti. Başka bir ses. Kan vermeye başlayın. Komiser tıkırtılar duydu. Soğuk aletlerin vücuduna değdiğini hissetti. Başını çevirdi. Basınçlı havanın etkisiyle soluklanıyor gibi hareket eden, ağır bir torbaya bağlanmış ince boruları gördü. Demek burada, ilaç kokularının arasında ve bilinçsiz bir halde çözecekti palamarı. Tam da cinayetlerin sebebini bulduğu sırada, bütün bu aydınlığın ortasında. Bu cinayetler serisinin ardındaki sırrı açığa çıkardığı sırada, yüzünün hatları acı çekiyormuş gibi büzüldü. Birden bir ses, "Diprivan vermeye başlayın, 20 santimetre küp." Nieman anladı ve doğruldu. Doktorun elektrikli bistürü tutan bileğine yapışıp homurdandı. "Anestezi istemiyorum." Doktor şaşkındı. "Anestezi istemiyor musunuz? İyi ama kafanız ikiye ayrılmış dostum. Sizi yeniden dikmem gerek." Nieman yeniden mırıldanacak gücü buldu. Lokal anestezi istiyorum." Adam içini çekti. İskemlesini tekerlek gıcırtıları arasında geri itti. Anestezi uzmanına seslendi. "Tamam, öyleyse kisilokain yapalım. Azami doz, 40 santimetre küpe kadar çıkabilirsiniz." Nieman gevşedi. Çok yönlü lambaların altına alındı. Ensesi kafasının tepesi ışığa en yakın gelecek biçimde yerleştirilmişti. Yüzünü çevirdiler. Sonra kağıttan bir beyazlık görüşünü kapladı. Gözlerini yumdu. Doktor ve rahibeler şakak çevresinde çalışırlarken düşüncelerindeki netlik kaybolmaya yüz tuttu. Yüreği yavaşlıyor, kafası eskisi gibi işkence çektirmiyordu. Derin bir boşluk onu içine çekmek üzereydi. Sır, kayoların ve sertilerin sırrı. Bunlar bile yabancılaşıyor, uzaklaşıyordu. Fanny'nin yüzü bütün düşüncelerin yerini aldı. Koyu, kaslı ve yuvarlak, alevin, köpüğün ve rüzgarın cilaladığı volkanik taşlar kadar yumuşak vücudu. Fanny, şakaklarının altında duydukları, mırıltıları, kumaş hışırtılarını, peri soluklarını andırıyordu. "Durun!" Emir tüm ameliyathanede yankılandı. Her şey durdu. Bir el gözlerinin önündeki kağıt örtüyü çekti. Nieman köreltici ışığın altında, şaşkın doktorlarla rahibelerin burnuna üç renkli bir kimlik dayayan, uzun saç örgülü bir şeytan gördü. Karim Abduf. Nieman sağ yanına bir göz attı. Koyu renkli borular hala derisinin altında, damarlarının içindeydi. Hayat iksirleri. Damarlarının hayat suyu. Doktor makasını kaldırdı. O polise bir daha dokunmayın dedi Karim soluk soluğa. Doktor yeniden durakladı. Abduf yaklaştı. Nieman'ın bir rosto gibi bağlanmış yarasını inceledi. Doktor omuzlarını silkti. En azından iplikleri kesmem gerek. Karim çevresine endişeyle baktı. Nasıl şimdi? Sağlam bünyesi var. Oldukça fazla kan kaybetmiş ama epey kan verdik, yarasını diktik. Ameliyat henüz bitmedi ve ona bir şeyler yutturdunuz mu? Bir şeyler mi? Uyutmak için. Sadece lokal anestezi ve bana hemen amfetamin bulun, uyarıcı verin. Onu uyandırmam gerek. Karim gözlerini Nieman'dan ayırmıyor, bir yandan da doktorla konuşmayı sürdürüyordu. Ekledi, bir ölüm kalım meselesi. Doktor ayağa kalktı. İncecik bir çekmeceden plastik kılıf içinde haplar çıkardı. Karim Nieman'a bakıp gülümsedi. İşte dedi doktor, bunu alırsa yarım saat içinde kendine gelir ama siz şimdi kaybolun. Magripli polis beyaz önlüklü küçük kalabalığa dönüp haykırdı. Kaybolun, komiserle konuşmam gerek. Doktor ve rahibeler çekildi. Nieman, kolundaki kan iğnesinin çekildiğini hissetti. Kağıtların hışırtısını duydu. Sonra Karim, kandan kahverengileşmiş polar ceketi uzattı. Öteki elinde bir avuç dolusu renkli hap vardı. Amfetamininiz komiser, kısa bir tebessüm, bir kerecik, alışkanlık yapmaz. Oysa Nieman gülmüyordu. Karim'in deri ceketine yapıştı. Yüzü bembeyazdı. Mırıldandı. Karim, ne çevirdiklerini biliyorum. Ne çevirdiklerini mi? Serti Kayo ve Korneke'nin ne çevirdiğini. Kızıl nehirlerin esrarını. Ne? Bebekleri değiştiriyorlardı. 31. ayrımın sonu. Sayfa 303. Devamı 32. ayrımda.